Merhaba, ben Erdi Özdağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Donanım.com olarak Mobil Dünya Kongresi'ndeki turumuzla devam ediyoruz. Şu anda Ender'le birlikte Renesas standındayız. Renesas, yarı iletken tasarım konusunda uzmanlaşmış bir firma. Çipleri, silikonları pek çok farklı endüstride kullanılmakta. Bugün bizim burada olmamızın asıl sebebi ise geliştirdikleri ARM LittleBig tasarımına sahip yeni nesil mobil işlemci. ARM'ın LittleBig tasarımı ilk defa Samsung'un Exynos Octa işlemcisiyle karşımıza çıkmıştı. Nedir bu tasarım? Performansla güç tüketimi arasında denge kurabilmek, balans sağlayabilmek için 4 adet yüksek performanslı Cortex A15 çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimi Cortex A7 çekirdeği bir araya getiriliyordu. Burada aslında bir parantez açalım. Bir Cortex A7 çekirdeği neredeyse Cortex A9 kadar güç olup, tamam birebir aynı güç seviyesinde değiller ama çok yakın performans yeri sunup çok daha az güç tüketebiliyor, %50'ye varan oranda güç tasarrufu sağlayabiliyor. Bu bakımdan da 4 Cortex A7 ve 4 Cortex A15 toplamda 8 çekirdek bir araya gelerek ARM'ın LittleBig platformunu oluşturuyor. Ender, Renesas'ın çözümüne baktığımız zaman da ARM LittleBig tabanlı ama burada belki en dikkat çekici noktalardan bir tanesi grafik biriminin çok yeni bir çözüm olması. Evet.
Grafik birimi zaten PowerVR'ın 6. jenerasyon ROG aradığı veya ROG kodada olan altyazısı çözümü. Zaten oldukça merak ediyordu. Özellikle bu PowerVR'ın çözümü sadece Apple ürünlerinde kullanıldığı dönemden itibaren merak uyandıran ve performans anlamında da başarılı çözümlerdi. Zaten firmanın geçmişine baktığımızda da PC tarafından geldiğini görmekteyiz. Orada hani PC tarafında başarılı olamayıp mobil tarafı erken kaydılar ve bütün odaklarını bu tarafa kaydırdılar. Tabii meyvesinde şu an günümüzde yiyorlar. Grafik anlamında mobil sektörün lider firmalarından biri oldular. Buradaki 8 çekirdekli çözüme geri dönelim. Çünkü aslında her ne kadar çalışma mantığını bilsek derdi. İlk defa burada birebir deneme ve yakından hani kurcalama imkanına ulaştık. A7 zaten düşük güç tüketimine sahip ve performans anlamında Cortex A8 ile A9 arasında olduğunu söylemiştik. A15 ise günümüzün güncel en yüksek performanslı işlemcisi özelliğini taşıyor. Hani burada zaten demo cihazlar da var. Özel ilk demo örneklerini gördük. Gerçi şu anda buradaki bize sergilenen silikon ilk silikon örneği olduğu için
ama tam potansiyeli gösteren çözüm değil. Olgunlaşmış çözüm değil.
Ama hani bize sistemin altyapının nasıl işleyeceği konusunda güzel bilgiler veriyor.
Öncelikle tabii şunu söylemek gerekiyor. Şimdi ARM'ın LittleBig tasarımında ve bu tasarımı temel alan Samsung'un Exynos Octa ya da Renesas'ın yeni işlemcisine baktığımızda ilk akıllara gelen soruyu cevaplayalım. 8 tane çekirdeğin tamamı aynı anda çalışmıyor maalesef. Teorik olarak çalışabilir ancak 8 çekirdek çok fazla ısı yayacağı için ve bu çipi, bu Yongoda sistem platformunu soğutmak için aktif fana ihtiyaç duyulacağı için maalesef günlük hayatta, gerçek dünya koşullarında 8 çekirdeğin 8'ini de kullanmak pratikte mümkün değil. Üreticiler bunu iddia edebilirler ancak böyle bir tablet bilgisayar yapmak için şu konukta bir cihaz yapmanız ve içerisine aktif fan koymanız gerekecektir.
Kesinlikle. Biz de bu konuda bilgi almak istediğimizde hani 4 tane A15 çekirdeğinin bile tam yük altında ciddi anlamda ısındığını söylediler. Çünkü 28 nanometre üretim teknolojisine rağmen. O yüzden hani yanına bir tane de 4 tane de A7'nin yüklendiğini düşünürsek o çipi termal olarak oldukça zorlayacaktır. Hele ki akıllı telefonlar için yani imkansız diyebiliriz şu anki en azından üretim teknolojileri ve çalışma frekansları düşünüldüğünde. Belki tabletlere çeşitli soğutma çözümleriyle beraber olabilir ama o da tabletin kalınlığını çok ileri düzeyde arttıracağı için pek tercih edeceğini zannetmiyorum.
Tabii şurada hani peki kaç çekirdek devreye girer ve ne kadar performans sunar sorusuna geri dönersek ya şunu söyleyelim. 4 tane Cortex A7 çekirdeği ve 1 tane Cortex A15 çekirdeği yani toplamda 5 çekirdek devreye girdiğinde günün sonunda günümüzün Cortex A9 tabanlı 4 çekirdekli işlemcilerine çok yakın performans elde edebiliyoruz. Biraz geride kalıyor ama çok yakın performans elde edebiliyoruz. Ancak bununla birlikte yaklaşık 200 miliwattlık da bir enerji tasarrufu sağlanabiliyor ki bu günün sonunda özellikle akıllı telefonlar için daha uzun pil ömrü anlamına geliyor.
Kesinlikle pil ömrü zaten bugün bütün üreticilerin en büyük sıkıntısı. Çünkü yarı iletken teknolojisi geliştikçe pil ömrünün benzer şekilde gelişini, pil kapasitesini arttığını maalesef göremiyoruz. Hani bu pil teknolojisinin günümüzün teknolojisine göre geri kalması diyelim. Birçok sektörün aslında sekte vurmuş durumda. Otomobilde, elektrikli araçlar da bunlardan en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi. O yüzden üreticiler böyle farklı çözümler sunarak hem gücü hem de istendiği zaman pil ömrünü, dayanıklılığı bir arada sunma imkanı işte farklı çözümlerle, tekniklerle sunmaya başladı. Biz burada zaten demo cihazını da biraz kullanma fırsatı bulduk. Ufak bir uygulama geliştirmişler. Hani noktalar ekranda kayıyor ve her nokta hareket etmesiyle beraber birbirleriyle etkileşim halindeler. O yüzden hepsi aslında bir ayrı hesaplama gücü istiyor. Tabloya baktığımızda A7 ve A15 çekirdeklerini ayrı ayrı aktif edebiliyoruz ve aktif ettiğimizde de hem üst taraftaki ekranda hangi çekirdeğin yüzde kaç yük altında olduğunu görebilirken alt tarafta da hani işlem performansını ölçebilmek adına o topların ne kadar saniyede işlem yapıldığını hesaplayan gösteren bir counter yani sayaç var. İsterseniz şimdi bunları biraz oynayarak aslında A7 çekirdeklerinin performansını A15'e de kıyaslayalım.
Evet, aslında Cortex A7 tabanlı Cortex A7 çekirdeklerinin sunduğu performansı şöyle söyleyebiliriz. Bugün 4 tane Cortex A7 çekirdeğim. Modern pek çok oyun oynatabilecek temel işlem gücünü bizlere sunabilmekte. Hatta 4 tane düz Cortex A7 çekirdeği toplamda 2 adet Cortex A9 dual core işlemci, tek yani çift çekirdekli bir Cortex A9 işlemci ile aynı performans seviyesine
fazla
çok yakın.
Bile geçebilir.
Hatta yaya fazla, daha fazla değerler bile sunabiliyor. Kaldı ki Cortex A7 daha düşük enerji tüketimine sahip olduğu için daha yüksek frekanslarda, daha yüksek, daha agresif frekans değerleriyle, megahertz değerleriyle çalışması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Özellikle çift çekirdekli Cortex A9'a kıyasladığımızda neredeyse de 300 mW'luk bir enerji tasarrufunun sağlandığını görmekteyiz. Cortex A15'e gelirsek zaten şu an ARM'ın en yüksek performans serisi olarak da değerlendirilebilir. Evet, ARM V8 mimarisine geçecek. Çok daha geniş işlemciler 2014-2015 hayatımıza girecek. Ancak şu anda en hızlı çözüm Cortex A15 ve 4 çekirdekli versiyonu. Rönesans da burada güzel bir uygulama yapmış. Ancak henüz erken mühendislik örneği bir silikon çözümü olduğu için bu işlemci performans değerlerinin çok daha üst seviyeye çıkmasını bekleyebiliriz. Çekirdek performansı zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyor. Evet. Çünkü Samsung'un daha olgunlaşmış bir çözümü var ve genelde çok benzer bir yapıya sahipler. İstersen burada da biraz grafik biriminin performansını ve aslında neler sunabileceğinden bahsedelim.
Evet, grafik performansı PowerVR'ın 6 serisi dedik, ROG serisi dedik. Burada kullanılan versiyonu çift çekirdekli versiyonu ve hani ilk silikon örneklerinden biri olduğu için bize verilen bilgi de şu anki çözümün grafik performansı anlamında A6 işlemcisine benzer, yer yer önde, yer yer geri olduğunu söylüyorlar. Apple'ın A6 işlemcisi. Onu hatırlamak gerekirse PowerVR'ın SGX543'ün 3 çekirdekli versiyonunu kullanıyordu. Hı-hı. Ama zaten şu anda burada çalışan işlemci de A15'ler maksimum 1 GHz hızında çalışıyor. Yani buradan şöyle bir varsayım yapabiliriz ki grafik birimi de aslında düşük frekansta çalışıyor. Söylenilen bilgiye göre silikon çip daha fazla optimize edildiğinde bu çipin performansı, grafik performansı en azından A6X'ten yaklaşık %40-%50 daha iyi olacak.
Tabi burada hani saf çekirdek performansı değerlendirdiğimizde çekirdek başına düşen grafik işlem performansının daha da iyileştirildiğinin altını çizmek gerekiyor. Ancak bunlar erken mühendislik örnekleri olduğu için şu an ve bir taraftan yazılım desteği, evet, sürücü optimizasyonları konusunda çalışmalar devam ettiği için şu anki mevcut en hızlı çözümlere nazaran ilk örneklerin biraz yavaş kalması da normal görünüyor. Rönesans'la ilgili şunu da söyleyelim. Bu sene içerisinde üretime başlamayı ve son kullanıcı ürünlerinde yer almayı planlıyorlar. Ancak hani burada edindiğimiz ilk izlenim tüketici elektroniği ürünlerinden ziyade şu an daha çok endüstriyel, daha böyle otomotiv tarzı ürünlerde kullanılacağı yönde. Ancak Rönesans'ın mobil işlem tarafında geliştirme çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen akıllı telefonları da yapabilecekler ya da örneğin özellikle kendi ana vatandaşları olan Japonya için de Japon pazarına yönelik akıllı telefon işlemcileri sunacaklardır diye düşünmeden edemiyoruz tabii.
Rönesans'la ilgili son bir bilgi verelim. Aslında kendi modemlerini geliştiriyorlar ve kendilerini hani Qualcomm'u ciddi anlamda rakip olarak görüyorlar. Hı-hı. Bakalım işlemcilerini daha fazla üreticilere paylaşıp yayabilirlerse biz de bu cihazları, bu işlemcileri, bu silikonları cihazlarda test edip kullanma şansı yakalayabiliriz.
Evet, görünen o ki 2013 içerisinde biz ARM'ın Little Big platformunu kullanan 4+4 ya da 2+2 çekirdekli çok sayıda mobil işlemciyi pazarda yerini aldığını, çeşitli cihazlarla birlikte karşımıza çıktığına tanık olacağız diyebiliriz herhalde. Bu son noktayı koyduktan sonra Rönesans videosuyla ilgili olarak söyleyebileceklerimiz bu kadar diyerek şimdi hoşça kalın diyoruz. Ancak Mobil Dünya Kongresi ile ilgili videolarımız devam edecek.
Hoşça kalın.